Sesli Ekonomi'den herkese merhaba. Ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfi İlmez.
Ekonomi gündemindeki gelişmeleri, finansal kavramları yıllardır CNBC ekranlarında Mahfi İlmez'le birlikte anlatıyoruz. Biz de modaya uyduk ve artık bir podcast'imiz var. Sesli Ekonomi başlıyor. Evet Mahfi abi, şimdi Trump görevi devraldı hafta başında. Ve belirsizliklerle dolu bir dönem başladı desek abartılı mı olur?
Bence hiç olmaz, çünkü gerçekten belirsizliklerle dolu.
Evet. Şimdi İşte dünya ekonomisi falan çok konuştuk, gene konuşuruz ama biz asıl bugün Türk-Amerikan ilişkilerine bakalım. Türk-Amerikan ilişkileri, şimdi ben notlarıma bakıyorum, 1830'larda başladı ama böyle kritik tarih 12 Temmuz 1947 derler. O tarihte hükümet Amerika ile ekonomik ve teknik işbirliği anlaşması imzalamış ve yeni bir dönem başlamış aslında fiilen.
Zannediyorum bu Marshall yardımının da başladığı dönem.
Evet. Truman doktrini dönemiydi. Evet, anlaşma da o stratejinin bir parçasıydı o zaman. Bizim açımızdan da aslında Rusya'ya karşı bir abi aradığımız dönemde o abi arayışının bir sonucuydu. Amerika o anlaşmadan sonra Amerika'yı Türkiye'nin siyaset ve ekonomisinde baskın bir yere oturduğunu görüyoruz. Onun için o kritik bir tarihtir. Bu açıdan baktığınızda bizim hani genç dönemlerimiz işte ömrümüzün önemli bölümü hani Amerika ekseni çerçevesinde geçti, değil mi?
Evet. Yani Türkiye tabii yüzü batıya dönük. Değil mi? Yani Cumhuriyet'in ilanında, hatta ondan evvel evet. Osmanlı'nın son yüzyılı da öyle. Hep yüzü batıya dönük. Daha çok Avrupa'ya dönük. Amerika çok uzak çünkü. Daha çok Avrupa'ya dönük ama batılı bir ülke olmaya yönelik bir konumdaydı Türkiye. Ve daha çok Avrupa'yla ilişkiler içindeydi. Amerika'nın dediğim gibi uzak olması ve Amerika'da o dönemlerde zaten Cumhuriyet'in ilk yıllarında falan bu işlerden biraz uzaktı. Yani dünya devleti olmaktan ziyade biraz daha böyle kendi içine kapanık gibiydi. Sonra tabii o iş gelişip de Amerika bütün batının hegemon devleti konumuna gelince, hegemen devlet konumuna, lider konumuna gelince Türkiye'de ister istemez bu ilişkinin içine gidiyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu Truman doktrininin ve ona paralel olarak gelen Marshall yardımının Türkiye içinde yer aldı. Çok arzu etti yer almayı. Aslında başlangıçta almayacak gibiydi. Sonunda Türkiye de girdi bu işçe. Ondan sonra bu ilişkiler aldı gitti. Yani aslında ondan sonraki ilişkilerimiz daha, ve bu ilişkiler belli dönemlerde gayet böyle yumuşak giderken bazı dönemlerde sertleşti.
Şimdi orada aslında iki tane boyutu var. Evet. Aslında çok boyutu var da iki tane önemli boyutu var. Bir tanesi güvenlik boyutu Türk-Amerikan ilişkilerinde. Türkiye 52 yılından beri, 1952'den beri NATO'nun üyesi olarak grubun önemli bir kanadını koruyor. Bu koruma ihtiyacı zaman zaman Soğuk Savaş döneminde farklıydı, şimdi farklı ama bu sürüyor. Karadeniz ve Akdeniz'i bağlayan su yollarını koruyor bir anlamda, göz kulak oluyor. Geçmişte Amerikan politikasına ve çıkarlarına uygun bazı misyonları da üstlendi Türkiye. Mesela Kore'ye asker gönderilmesinden Somali ve Afganistan'daki görev güçlerine katılmaya kadar birçok yerde rol aldı. Bir bu boyutu var. Yani bu ki ana boyutlardan biri.
Güvenlik ve dış politika boyutu.
Bir diğer boyut da ekonomik boyut. Şimdi orada bakıyorum, iki ülke arasında ticaretin boyutu 30 milyar doları aşmış. Amerikalı yatırımcıların Türkiye'de ciddi yatırımları var. Birçok Amerikan şirketinin burada varlığı var, bölgesel üsleri var. Türkiye, ABD sadece NATO'da değil birçok uluslararası kuruluşta da beraber yer alıyor. G20, OECD, IMF, Dünya Bankası gibi ve bu platformlarda önemli konularda birbirini geçmişte destekledikleri çok olmuş. Ortak tavır almışlar, ortak konularda. Ayrıca Amerika'nın Türkiye'ye destek verdiği şeyleri hatırlıyoruz. Mesela Türkiye krize girdiğinde 2001 yılında IMF'den kredi peşinde dolaştığımız dönemde Dünya Bankası da yine aynı şekilde Amerika'nın bir desteği vardı. 2004 yılında Aralık'ta AB ile müzakere süreci tıkanmıştı. Açılmasında Washington devreye girdi. Dolayısıyla böyle çok boyutluluktan bahsedebiliriz.
Evet, çok doğru. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile bizim ilişkilerimiz gerçekten güvenlikten, dış politikadan, ekonomiye kadar birçok alanı kapsayan karşılıklı işbirliğimiz var ve dediğim gibi biraz inişli çıkışlı bir geçmişi yaşıyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin çok desteği var idi. Bazı zamanlarda çok desteği oldu. Bazı zamanlarda da bu, özellikle son dönemde, mesela Biden döneminde beklenenin tam aksine Amerika birçok konuda köstek de oldu. İşte Türkiye'ye savunma şeylerini vermedi. İşte füzeleri mecbur kaldı. Türkiye Rusya'ya döndü. Yanlış yaptı, doğru yaptı ayrı bir şey ama yani Amerika biraz bizi buralara itti. Bunun yararlı sonuçları da olmadı değil. Yani bu böyle hani zor oyunu bozar diye bir söz vardır. Türkiye kendi savunma sanayini geliştirmek zorunda.
Öldürmeyen kriz güçlendirir derler.
Evet evet aynen böyle. Yani bazen orada Amerika belki de bizim hayrımıza ki o zaman kızdık. İşte F-35'leri vermiyor, onların yedek parçalarını kullandırmıyor vesaire diye. Fakat bunların sonucunda Türkiye mesela bu insansız hava araçlarında çok ciddi adımlar atmayı başardı. Hatta kendi şeylerini yaptı. İşte deniz gücünü güçlendirmeye yöneldi vesaire. Dolayısıyla burada bir kötü gibi gelişen ilişki bizim belki de yararlı.
Bu aslında ilk defa olmuyor. Yani Türk çok boyutlu bir ilişkilere bakarsak bu ilişkiler her zaman sorunlu ve sürprizlerle dolu. Şimdi 64'te zamanın başkanı Lyndon Johnson'ın yazdığı mektup var. Türkiye'yi Kıbrıs'ta bir askeri müdahaleden kaçınması için uyarıyor. Bu bize sürprizdi. 1976'da Amerikan ambargosu da beklenmedik bir hamleydi. Yakın zamanda gene benzer şeyler oldu. İşte Suriye'deki YPG'ye Amerikan desteği gibi konular oldu. S-400 hamlesi de Ankara'nın Washington'a yaptığı bir sürprizdi. Ama mesela 1976'daki ambargodan sonra, askeri ambargodan sonra mesela bir Aselsan doğdu.
Doğru.
O dönemde. Ve Aselsan bugün çok önde gelen bir firma. Çok güçlü bir firma. 400'ün üzerinde ürün gamıyla böyle muazzam üretim yapan bir firma. O da aynı şekilde yani oradan doğdu, yokluktan doğdu bir anlamda. Onun için dediğiniz çok doğru.
Yani birileri de mesela Türkiye'ye araba satmayı bıraksalar Türkiye dünyanın iyi araba üreticilerinden biri olabilir mi diye insan düşünüyor. Tabii bu işin esprisi ama yani Amerika'nın sert önlemleri oldu Türkiye'ye karşı gerçekten. Ambargolar uyguladı değil mi?
Evet.
Satışları yasakladılar bilmem ne özellikle mesela Kıbrıs olayından sonra bunları çok gördük. Son dönemde de gördük. Son dönemde de yaşadık. Trump'la ne olur bunu bilemiyorum.
Evet.
Yani esas şimdi bizi ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama tabii Trump'la ilişki sadece Türkiye açısından bilinmez değil. Dünyanın her yeri açısından hatta Amerika'nın kendisi açısından bile bilinmez bir. Yani bir belirsizlik taşıyor. Ne yapacağı bilinmeyen bir kişi. Çok böyle hani tutarlı önceden söylediğini tam yapan birisi değil. Bazen böyle ilginç laflar da atabiliyor ortaya. Yani, onun için ne olacağını bilemiyorum.
En öngörülebilirim ise Biden geldiğinde o zamanlar yaptığımız yorumlara şöyle bakıyorum. En azından benim yaptığım yoruma ben iyimser bir bakışla.
Hepimiz iyimser baktık.
Tabii ikili ilişkilerde her yeni başkana yeni bir sayfa gözle bakılır ama Amerikan-Türk ilişkilerinde resmen yeni bir sayfa açılıyor. Çünkü Biden hep böyle NATO eksenli bakıyor ve Türkiye'nin stratejik konumunun farkında olduğunu düşünmüştük. Evet. O dönemlerde şey denirdi, Amerikan Dışişler Konseyi'nden Stephen Cook diye bir üyenin şeyi var. Türkiye resmi olarak diyor NATO müttefiki ama Amerika'nın bir partneri değil. Geçmiş yılların aksine Washington ve Ankara onları birbirine bağlayan ortak tehdit ya da çıkarları paylaşmıyorlar diye bir değerlendirmesi vardı. O zaman Biden gelince bu değerlendirmenin ötesine gidilip hani ne dost ne düşmandan tekrar eskiden olduğu gibi stratejik ortağa dönüş mümkün olabilir mi diye sormuştuk. Böyle bir iyimserlik vardı. Biden'ın dönemi bitti. İşte hafta başında bu olmadı. Bir gelişme olmadı. Hala ne dost ne düşman konumda değil mi şu anda?
Yani burada partnerlikten ne anlaşıldığı da önemli. Şimdi bu yani deminki yorumdan hareketle gidiyorum. Türkiye partnerliği.
Stratejik ortağı.
Yani partnerlikten ne anladığımız da önemli. Yani Amerika Birleşik Devletleri öyle ki bu tür ilişkilerde olduğu ülkelerden İsrail'de filan olduğu gibi tartışmasız bir kabul bekliyor. Yani o ne derse kabul edeceksin. Sen bunları yaparsan iyi partnersin. Böyle bir şey yok. Yani ülkeler karşılıklı olarak tamam bir ortaklık var. Elbette birlikte hareket edeceğiz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin şeylerini elbette dikkate alacak Türkiye ama böyle bir teslimiyetçi bir şey de olmayacak. Beğenmediği şeylere de itiraz edebilir. Yani partnerlik anlayışı biraz Amerika'nın daha böyle işte o şeyin verdiği yani Batı dünyasının lideri, hegemon devlet onun verdiği bir şeyle hareket ediyor. Ben ne diyorsam doğru algılansın gibi. Avrupa'da büyük birçok ülke bunu böyle anlıyor. Mesela İngiltere böyle kabul etmiş, böyle gidiyor. Ama yani bu herkes için böyle geçerli olacak diye de bir şey yok.
Evet, Türkiye ile uzun bir süredir de böyle inişli çıkışlı var. Şimdi biz de bahsettik işte geçmiş hamlelerden. İşte Ankara'nın S-400 hamlesi vardı. Ona karşı bu sefer Katsa yaptırımları, F-35 projesi, Ermeni soykırımı tasarısı hamleleriyle karşı hamleler geldi. Yani bu
yani bunlar partnerlik şeyleri değil.
Değil.
Hamleleri değil maalesef. İşte oralar insanı rahatsız ediyor. Türkiye tabii bir de bu 1950'lerde işte 47-50 o civarlarda yani böyle NATO'ya giriş, o endişeleri yani Rusya baskısı var o zaman. İşte Rusya 3 ilimizi istiyor bilmem ne falan, bütün bunlar İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Bütün bunların baskısı altındaki bir Türkiye bugün öyle değil. Bugün Rusya ile ilişkilerimiz çok daha farklı bir boyuta geldi. Yani birbirimizden toprak isteyecek durumu çoktan geçtik. Dolayısıyla yani o kadar da artık hani çekinmemizi, illa Amerika'nın eteğine yapışmamızı gerektirecek bir durum yok. Yani burada bir dış politika var. Bunu dengeli götürmemiz evet. lazım. İki taraf için de bu geçerli ama partnerlik böyle bir şey yani.
Peki Trump'tan kaynaklanan bir şey var mı? Trump'ın eski döneminde liderler düzeyinde iyi bir ilişki vardı. Birbirini liderler telefonla arardı, aralarında bir ilişki vardı, konuşurlardı. Yani kopuk bir şey değildi lider düzeyi, en üst düzeyde. Ama buna rağmen biz en zor dönemlerden birini Amerika ile ilişkilerde Trump döneminde yaşadık evet, biliyorsunuz. Çok, çok ciddi doğru. krizler oldu. Şimdi yeni dönemde ne olur? Bu sorunlu ve kırılgan Türk-Amerikan ilişkisi başka bir aşamaya taşınabilir mi? Yani orada kişiye bağlamak çok mu şey? Yani Amerika'nın bir ülke ilişkisinde hani başkan önemli bir rol oynar oynamasın ama orada bir sistem var. Pentagon var, kongre var, başka bir yapı var. Yani o yapıdan bağımsız başkanı düşünmek doğru olabilir
Mümkün
mi?
Mümkün değil. Çünkü Amerikan sistemi çok daha dengeli, hı-hı. çok daha fren mekanizması çalışabilen bir sistem. Ama bütün bunlara rağmen Trump'ın kişiliğinden kaynaklanan bir böyle şey var. Ataklık var. Yani kimseye sormadan bir laf edebiliyor. Sonra tabii Amerikan başkanı böyle bir laf edince bunun altı boş bırakılamıyor. Mecburen iyi kötü bir şeyler doldurulmak hı-hı. zorunda kalınıyor. Ama yani hani bir önceki dönemine baktığımız zaman işte Rahip Brunson olayı vesaire gibi olaylara bir dönüp baktığımız zaman oralarda Türkiye'ye yönelik ağır lafları da var.
Tabii.
Yani hani partnerlikse bu böyle laflar edilmiyor. Bu olayı çözebilirsin. Yani karşılıklı konuşmalarla çözersin. Tehdit bile ediyorsan bunu kamuoyu önünde yapamazsın. Yani bunu özel olarak konuşuyor olman lazım. Maalesef böyle şeyleri var. O yüzden biraz rahatsız edici bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü Trump gerçekten böyle sürprizlere çok açık bir Doğru. lider gibi görünüyor.
Herhalde beklentiyi çok yüksek tutmamak gerekiyor. Bunu da artık biz geçmiş başkan, son birkaç evet. başkan döneminde öğrendik. Burada görünen o ki en önemli olan şey bir zamanlar neredeyse kopmuş olan diyalog sürecinin sürdürülmesi. Yani bu diyalog süreci asgari bir düzeyde de olsa evet. devam etmeli ki bu hem piyasaları hem siyaseti hem diplomasiyi rahatlatacak şey bu. Yani çok yüksek beklenti yok. Diyalog sürsün yeter gibi böyle bir pozisyona geldik.
Ya yani şimdi burada mesela Trump bu yeni dönemde işte Türkiye ile ilişkileri nedir Amerika'nın? Karşılıklı ticaret var evet. zaten.
Var.
Böyle Çin'e uyguladığını Türkiye'ye uygulamazsa eğer. Böyle bir şeye girişmezse. Artı işte bu verilmiş sözler yerine getirilir. Uçak parçaları vesaire bunlar verilmeye başlanırsa. Bence bu ilişki dört dörtlük bir yere oturur. Daha fazlasını da beklemek anlamsız. Yani dediğim gibi artık biz 1950'lerin konumunda değiliz. Değil. Rusya bizden artık toprak istemiyor. Neyse yani bütün bunlar çözülmüş durumda. Böyle bir Amerikalı'nın hamiliğine ihtiyaç duymuyor Türkiye. Dolayısıyla bu ilişkiyi daha iyi bir yere Trump oturtabilirse iki taraf da bence kazançlı çıkar bundan. Evet. Yanlış götürmemek lazım.
Şimdi bakıyorsunuz diğer ülkelerde aşağı yukarı aynı şekilde bir belirsizlik var. Üzerlerine doğru gelen bir cisim var. Nasıl pozisyon alacaklarını bütün ülkeler saptıyor. Avrupa Birliği özellikle. Davos'ta işte Ursula Avrupa Birliği Komisyon evet. Başkanı'nın açıklaması var. Müzakereye açığız diyor. Ilımlı bir tonda konuşuyor. Alman Başbakanı yine Davos'ta konuşuyor. Almanya Amerika'nın Avrupa dışındaki en önemli müttefikidir diye bir hatırlatma ihtiyacı duyuyor. Yani herkeste bir çekingenlik var. Herkes şöyle kapıyı bir aralamaya çalışıyor. Ama karşıdan gelen reaksiyona bakıyorsun. İlk reaksiyonda Trump'ın reaksiyonu belli. Trump diyor ki bunun yolu diyor ilişkiyi daha iyileştirmenin yolu Avrupa'nın Amerika'dan daha fazla enerji ithal etmesidir. Yani ne kadar fazla mal satarsam Avrupa'ya o kadar daha iyi. Avrupa'daki yatırımı ne kadar Amerika'ya çekersem daha iyi diye. Tamamen böyle bir Amerika'nın çıkarını ekonomik temeli oturtmuş ve oradan gidiyor.
Evet yani içeriden de tabii çok büyük baskı. İçeride de böyle bir istek var.
Evet.
Amerikalılardan. Onu dışarıya yansıtıyor ama bunu çok daha dengeli götürmek mümkün. Bilmiyorum nasıl götürecek. Çok dengeli götürecek gibi görünmüyor. Gayet sert açıklamalar yapabiliyor bir anda. Karşısında ama insanlar da buna alıştılar. Karşı taraf dengeleyebilir. Yani karşı taraf daha olgun karşılayabilir bu olayı diye düşünüyorum. Karşı taraf dediğim Avrupalılar, Almanlar filan. Çünkü bunu Trump'tan bekliyorlar.
Bekliyor.
Hani beklemediğin birisinden böyle bir şey gelirse şoke olabilirsin ama Trump'tan gelirse çok fazla etkileneceklerini zannetmiyorum. Bu dengelenebilir. Bakalım göreceğiz. Yani ben de merak ediyorum ama Çin'e yaptığını Avrupa'ya yaparsa iş ciddileşebilir.
Evet. Avrupa'ya yapmasının önündeki diğer bir engel de tabii şey gösteriliyor. Yani Trump bunu yaparsa ayağına kurşun sıkmak benzetmesi yapılıyor. Amerikan şirketlerinin Avrupa'daki tabii. ve diğer ülkelerdeki çıkarları zedelenir. Yani bu Amerikan şirketleri buradan zarar görmeye başlayabilir. Çünkü Avrupa'da şu anda o sinyalini veriyor. Yani biz de karşı hamleleri düşünmeliyiz. Mesela Lagarde onu diyor. Tahmin edip ona göre biz aksiyonumuzu almalıyız diye bir açıklaması var Lagarde'ın yine Davos'ta. O da tabii karşı pozisyon olacak. Karşı pozisyon demek Amerikan şirketlerinin Avrupa'daki ya da işte Türkiye söz konusuysa Türkiye'deki faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi demek. Onun için sonuçta yıla böyle başlayabiliriz ama yılın bitiminde farklı bir tablo görür müyüz?
Ya herkes kaybedebilir bu. Çok doğru evet. bir şey Lagarde'ın söylediği. Yani sen bunu yaparsan ben de bir şey yapacağım. Böylece herkes kaybedebilir. Mesela bu Bretton Woods, IMF falan Dünya Bankası kuruluş nedeni budur. Yani karşılıklı böyle kısıtlamalara gidilerek dünya refahını düşürmek yerine karşılıklı anlayışla giderek dünya refahını yükseltmek. Bakalım göreceğiz. Yani bu İlginç bir döneme evet. tanıklık edeceğiz. Öyle görünüyor. Evet. Trump'ın tavrına göre işler değişecek. Ben böyle sert başlanıp biraz daha yumuşayabileceğini düşünüyorum.
Aynı şekilde ben de. Yani bu girişin yani arkasını sürdüremeyebilir.
Daha yumuşak bir noktaya evet. geliriz diye düşünüyorum. Evet. Gelmezsek zaten bütün dünya hep beraber kaybederiz.
Ama böyle heyecanlı, ilginç bir döneme girdik.
Evet. Merak Ama de. Bu şeyden çıkıyor falan değil mi? İklim anlaşması.
Tabii Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden çekiliyor. Yani çekiliyor bir sürü yerden yani çekiliyor.
Enteresan bir
NATO'yu üye ülkeler savunma harcamalar artsın diye zorlamaya başladı. Yani birçok yerden zorluyor. Yani bu tempoyu nereye kadar götürebilir? Karşı reaksiyonlar ne olur? Ona karşı Amerikan şirketleri, Amerikan çıkarları nasıl durur? Orada belirsizlik var. İzlemeye devam edeceğiz diyelim.
Evet, ilginç bir dönemi hep beraber tanıklık edeceğiz bakalım.
Peki, biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz.